Ayrım 7.
Beni kafasıyla Simonov'a gösteren Ferfiçkin fısıltıyla "Peki ama para?" diye başladı. Ama Simonov'un bozulduğunu görünce hemen kesti. Trudolyubov yerinden kalkarak "Yeter" dedi. "Eğer gelmeyi çok istiyorsa bırak gelsin." Ferfiçkin de şapkasını alarak öfkeyle "İyi ama" dedi. "Biz kendi aramızda dostça eğlenecektik. Bu resmi bir toplantı değil ki. Biz belki de sizin gelmenizi istemiyoruz." Onlar çıkıp gittiler. Ferfiçkin çıkarken bana selam bile vermedi. Trudolyubov ise yüzüme bile bakmadan yalnızca kafasını salladı. Yalnız kaldığımızda Simonov da can sıkıntısından ne yapacağını şaşırmış, tuhaf tuhaf bakıyordu bana. Kendisi oturmadığı gibi oturmamı söylemek de gelmiyordu aklına. Bozulmuş bir halde homurdandı. Evet, öyleyse yarın. Parayı şimdi mi vereceksiniz? Geleceğinize emin olmak için soruyorum bunu. Birden parladım. Ama hemen kim bilir ne zamandan beri kendisine 15 ruble borçlu olduğumu hatırlayınca duraladım. Bu borcu unutmamıştım ama gene de ödemeye yanaşmamıştım. Siz de kabul edersiniz ki Simonov, ben buraya gelirken böyle bir durumla karşılaşacağımı düşünemezdim. Çok ayıp oluyor ama yanıma para almayı unutmuşum. İyi, iyi, bir şey değişmez. Yarın yemekte de ödeseniz olur. Yalnızca öğrenmek için sormuştum. Siz lütfen... Birden sustu ve daha büyük bir can sıkıntısı içinde odayı adımlamaya başladı. Yürürken topuklarının üzerine basıyor, bu yüzden daha çok gürültü çıkarıyordu. 2 dakika kadar sustuktan sonra "Sizi rahatsız etmiyorum ya" diye sordum. Birden ilkildi. "O hayır" dedi. "Yani doğrusu evet. Bakın görüyor musunuz? Bir yere uğramam gerekiyordu da. Şuracıkta, uzak değil." Bu son sözleri kabalığından dolayı özür dilemek ister gibi söylemişti. "Ah tanrım, niçin daha önce söylemediniz?" diye haykırdım ben. Hemen yerimden fırladım, nasıl yaptığımı kendim bile bilmeden şaşılacak bir serbestlikle şapkamı kaptım. Beni merdiven başına kadar getiren Simonov, kendisine hiç de yakışmayan telaşlı bir görünüşle "Hiç uzak değil, şuracıkta, 2 adım ileride" dedi. Merdivenden inmeye başladığım sırada gidişimden oldukça sevinmiş bir halde bağırdı arkamdan. "Öyleyse saat tam 5'te. Ben ise iyice küplere binmiştim. Sokakta yürürken dişlerimi gıcırdatıyordum. Şeytan dürttü sanki. Şeytan dürttü durup dururken. Hem de bu alçak domuz Ziverkov için. Kuşkusuz gitmemem gerekir. İçine tükürmem gerek. Onlara bağlı mıyım sanki? Yarın Simonov'a bir mektup yollar. Fakat çok kızıyordum kendimi. Çünkü mutlaka gideceğimi biliyordum. İnat olsun diye gidecektim. Gitmemin ne kadar yersiz, hiç de hoş olmayacağını bile bile yakışıksız olduğu ölçüde hevesle gidecektim. Hem de koşa koşa. Hatta gitmemem için çok önemli bir neden vardı. Param da yoktu. Elimde olan tüm param topu topu 9 rubleydi. Bu paranın 7 rublesiyle yarın uşağım Apollo'nun aylığını verecektim. O tüm masrafları kendinden olmak üzere 7 ruble aylıkla çalışıyordu yanımda. Böyle Apollon karakterinde birinin parasını vermeme olacak şey değildi. Fakat bu heriften, bu ülserimden daha sonra söz ederim size. Fakat gene de ne olursa olsun ona parasını vermeyeceğimi, muhakkak oraya gideceğimi biliyordum. Bütün gece birbirinden kötü düşler gördüm durmadan. Ama pek olağan bir durumdu bu. Çünkü bütün bir akşam hırpalandığım o acı okul anılarımdan kurtulamamam doğal bir sonuçtu. Beni bu okula, şu anda nerede olduklarını bile bilmediğim sözde bana bakmış olan çok uzak akrabalarım, hem de azarlarından bıkarak kara kara düşünmeye başlamış, sağa sola aptal aptal bakan, sessiz, öksüz bir çocuğu başlarına atarcasına vermişlerdi. Arkadaşlar beni kinle, içlerinden hiçbirine benzemediğim için alaylarla karşılamışlardı. Fakat ben böyle alaylara dayanamıyordum. Onların birbirleriyle anlaştıkları gibi çabucak kendileriyle kaynaşamazdım. Daha ilk günden hepsinden nefret ederek ürkek, zedelenmiş, ölçüsüz bir gurur içine gömüldüm. Kabalıklarıyla beni deli ediyorlardı. Yüzümle, çuval gibi biçimimle edepsizce alay ediyorlardı. Oysa bu arada kendi suratlarının neye benzediğini, ne kadar aptalca görünüşleri olduğunu bir bilselerdi. Okulumuza giren tüm çocukların yüzü zamanla bozuluyor, aptallaşıyordu. Oysa ne kadar güzel yüzlü çocuklar giriyordu. Fakat aradan birkaç yıl geçince tam tersi oluyorlardı. Daha 16 yaşımda olduğum halde onlara somurtarak şaşkınlıkla bakıyordum. Beni o zaman bile düşüncelerinin kıtlığı, uğraşlarının, oyunlarının, konuşmalarının saçmalığı şaşkına döndürüyordu. Öyle gereksiz şeylerle ilgileniyorlar, insanları etkileyip şaşkına çeviren konulara öylesine ilgisiz davranıyorlardı ki, bu yüzden ister istemez onları kendimden aşağı görüyordum. Hem bu duygularımda gururumun incinmiş olmasının hiç payı yoktu. Hele sakın Allah aşkına şu işite işte bıktım, ben hayal kuruyordum, onlarsa gerçek hayatı anlamışlardı gibi beylik sözleri sürmeyin önüme. Onların gerçek hayattan da anladıkları yoktu. Zaten beni en çok kızdıran da bu değil miydi? Hatta tam tersine en çok göze çarpan belli başlı gerçekleri akıl almaz bir budalalıkla karşılıyorlardı. Daha o yaştan alışmışlardı başarıya tapmaya. Unutulan ufacık bir şey de olsa onların insafsız, rezilce alaylarına hedef olmaktan kurtulamıyordu. Bir rütbeye kavuşmak kadar akıllıca bir iş yoktu onlara göre. Parmak kadar çocuklar daha şimdiden ilerideki yumuşak koltukların sözünü ediyordu. Hiç kuşkusuz bunun nedenini budalalıklarında olduğu kadar çocukluk ve yeni yetmeliklerinde durmadan gördükleri kötü örneklerde aramak gerekmektedir. Ahlakları çirkin denecek kadar bozuktu. Her ne kadar ahlak düşüklüklerinde bile bir gösteriş, bir özenti varsa da bunların altında gizli çocuklukları ve körpelikleri çürümeye yüz tutmuştu. Olanca gücümle onlardan nefret etmekle birlikte belki de ben onlardan çok daha aşağı bir yaratıktım. Onların bana karşı davranışları da benim kendilerine karşı tutumumun aynıydı. Hem üstelik benden iğrendiklerini gizlemek gereğini duymuyorlardı. Aslında benim de onlardan bir sevgi beklediğim yoktu. Tüm isteğim hepsini küçültmek, aşağılamaktı. Arkadaşlarımın alaylarından kurtulabilmek için kendimi derslere verdim. Böylece sınıfın en iyileri arasına katıldım. Gerçi bunun etkisi olmadı değil. Hem ayrıca onların okuyamadıkları kitapları okuduğumu, ders programdakilerinin dışında adını bile duymadıkları konularda derin bir bilgi sahibi olduğumu anlamaya başladılar yavaş yavaş. Bir yandan hiç görmedikleri biriymiş gibi alay ederken, öte yandan da akılcı üstünlüğümü kabul etmeye başlamışlardı. Hele öğretmenlerin de ilgisi benim üzerimde toplanınca durum iyice değişti. Alayların arkası kesildiyse de düşmanlık ortadan kalkmadı. Aramızda gergin, soğuk bir hava esmeye başladı. Yaşım ilerledikçe insanın arkadaşlara ne kadar ihtiyacı olduğunu da daha çok anlıyordum. Sonunda bu gergin duruma dayanamayan ben oldum. Birkaçına dostluk kurmak için yaklaşmak istedim. Ama hiç de doğal bir yaratık olmadığımdan tüm çabalarım boşa gitti. Sonunda gerçekten bir arkadaş edindim. Fakat daha o zamandan içimde var olan zorbalık içgüdüsüyle arkadaşımı kendi isteğime göre yönetmek istiyordum. Çevresindeki öteki arkadaşlarına karşı nefret duyması için epey uğraştıktan sonra o aşağılık ortam ile tüm ilişkilerini koparmasını ve bir daha da o ortama dönmemesini istedim. Benim bu tutkuya benzer arkadaşlığım çok ürküttü onu. Sinir buhranları geçirerek birkaç kez gözyaşı döktü. Zaten teslim olmaya hazır, saf bir çocuktu. Bana bütünüyle bağlandıktan sonra da ondan ben nefret ettim. Bu kez de kendimden soğutmaya çalıştım. Sanki tüm amacım yalnızca onu yenmek ve bana bağlandığını görmekti. Ötekiler arasında yalnızca onu yenebilmiştim. Çünkü hiçbirine benzemiyordu. Apayrı bir yaratılışta bir çocuktu. Okulu bitirdikten sonra da ilk yaptığım iş, bunca yıldır hazırlanmış olduğum mesleğimi bir yana atmak oldu. Geçmişimle, anılarımla tüm bağlarımı koparmak, eskiye ait ne varsa hepsini lanetleyip bir mezara gömmek istiyordum. İşte bütün bu başımdan geçenlerden sonra tutup da Simonova gitmek nereden aklıma esti? Allah bilir. Sabahleyin erkenden kalktım yataktan. Sanki her şey bir an sonra başlayıverecekmiş gibi coşkunluk içinde fırladım. Fakat bugün tüm yaşantımı kökünden değiştirecek bir olayın başıma geleceğini hissediyordum. Hem de kesinlikle emindim. Kim bilir, belki de bu tür olaylara alışkın olmadığım için ufacık da olsa bir dış olayın yaşantımı tümüyle değiştirmesini bekleyip duruyordum. Fakat gene de işime tam zamanında gittim. Sonra da hazırlık yapmak üzere 2 saat önce sıvıştım. Oraya herkesten önce gitmemeliydim diye düşünüyordum. Çünkü çok sevinmiş olduğumu göstermemeliydim. Fakat bu arada üzerinde durulacak o kadar çok sorun vardı ki düşündükçe aklımı oynatacak gibi oluyordum. Ayakkabılarımı kendi elimle bir kez daha boyadım. Çünkü Apollon'a göre günde iki kez ayakkabı boyamak usule aykırıydı. Bu yüzden de öldürsen yapmazdı. Farkına varıp da benimle alay etmemesi için taşlıktan ayakkabı fırçasını o görmeden aldım. Sonra elbisemi inceden inceye gözden geçirince çok eskimiş ve hırpalanmış olduğunu fark ettim. Artık iyice pasaklının biri olmuştum. Resmi elbisem gerçi düzgündü ama ziyafete de onunla gidecek değildim ya. İşin en önemli yanı da pantolonumun tam dizinde kocaman sarı bir lekenin bulunmasıydı. Yalnızca pantolonumdaki bu lekenin bile değerimin onda dokuzunu alıp götüreceği gibi bir duygu vardı içimde. Gerçi böyle düşünmemin de bayağılık olduğunu biliyordum. Ama şimdi düşünmemin sırası değil, gerçekle yüz yüzeyim diyerek kendime olan güvenimi yitiriyordum. Olayları gözümde olduklarından fazla büyüttüğümü çok iyi anlıyordum. Ama elimde yapacak bir şey yoktu. Kendimi tutamıyor, sıtma nöbeti geçiriyormuşçasına titriyordum. O Ziverkov, alçağının beni soğuk bir tavırla tepeden bakarak karşılayacağını, sersem Trudolyubov'un dayanılmaz bön bakışlarla beni küçük görüyormuş gibi süzeceğini düşündükçe aklım başımdan gidiyordu. Hele Perfişkin kurdunun da Ziverkov'un gözüne girebilmek için benimle küstahça, pis pis sırıtarak eğleneceği muhakkaktı. Bütün bunlar Simonov'un gözünden kaçmayacak, onurumun böyle ayaklar altına alınışını gördükçe benimle için için alay edecekti. İşin en önemli yanı da bütün bunların pek değersiz, hiç de edebi olmayan, basit bir biçimde bitiverecek olmasıydı. Kuşkusuz bütün bunlarla karşılaşmaktansa hiç gitmemek en iyisiydi. Fakat bunu yapabilmek elimde değildi. Çünkü kafama takılan bir sorunda sonuna değin gitmek zorunda sayardım kendimi. Eğer böyle yapmazsam artık tüm yaşamım boyunca nasıl korktun değil mi? Korktun, gerçeklerden korktun diye kendi kendimi yer dururdum. Oysa ben bu hiçlere tabansız olmadığımı tanıtlamak için yanıp tutuşuyordum. Ayrıca bir yandan korkudan zangır zangır titrerken bir yandan da onları yenmek, hayran bırakmak, yüksek düşüncelerim ve inkar edilmez nükteciliğimle de olsa kendimi onlara sevdirmek hayalleri kuruyordum. O zaman Ziverkov'u bir köşede unutuverecekler, o da utancından yerin dibine girecek, kahrolacak, hiç sesini bile çıkaramadan oturacaktı. Böylece Ziverkov'u küçük düşürdükten sonra belki de ona dost elimi uzatır, onunla senli benli olmamız onuruna kadeh kaldırırdım. Fakat bu arada beni en çok üzen sorun neydi biliyor musunuz? Onları ezmek, alt etmek, kendime bağlamak. Aslında bunlar benim hiç de istemediğim, en ufak bir gereği bile olmayan davranışlardı. Düşündüklerimi başarmış olsam bile herkesten önce kendim buna en ufak bir değer vermeyecektim. İşte ben bütün bunları çok iyi biliyor ve bu nedenlerle de öfkeden çıldırıyordum. Ah, bugünün bir an önce sona ermesi için ne kadar yalvardım Tanrı'ya. Anlatılamayacak bir üzüntü içinde ikide bir pencereye yaklaştım. Küçük kanadını açtım ve bir dakika kadar olanca hızıyla yağan sulu sepkenin koyu karanlığına diktim gözlerimi. Sonunda eski duvar saatim 5'i vurdu. Hemen şapkamı kaparak, bu arada uşağım Apollon'a görünmemeye çalışarak onun kapısı önünden hızla kaçıp geçtim. Adamcağız sabahtan beri ayığını vermemi bekliyor ama budalalığı yüzünden sözü ilk olarak açmaktan kaçınıyordu. Hemen son 50 kapiyimle bir hovardalık daha yaparak kiraladığım arabaya bir beyefendi gibi kurularak otelde Paris'e yollandım. Daha bir gün önceden bile biliyordum ilk genenin ben olacağını. Ama artık bunun pek de önemi kalmamıştı. Onlardan hiçbirini bulamadım. Hatta bize ayrılmış odacıyı bile güçlükle bulabildim. Daha masanın üzerine örtü bile yayılmamıştı. Bu da ne demek oluyordu? Uzun süren soruşturmalardan sonra bir garsondan yemeğin saat 5'e değil 6'ya göre hazırlanmasının söylendiğini öğrendim. Bunu büfedekiler de doğruladılar. Sorup soracağıma pişman olmuştum. Daha saat 5'e ancak 25 geçiyordu. Madem ki buluşma saatini değiştirmişlerdi, ne olursa olsun bunu bana haber vermeleri gerekirdi. Posta ne güne duruyordu? Beni ne diye rezil ediyorlardı? Hem kendime hem de garsonlara karşı. Oturdum. Garson masayı hazırlamaya girişti. Onun karşısında daha da canım sıkılmaya başladı. Saat 6'ya doğru odada lambalar yanmasına karşın şamdanlar da getirdiler. Garson bunu ben gelir gelmez getirmeyi aklından bile geçirmemişti. Yan odadaki ayrı masalarda asık suratlı, hiç konuşmayan iki adam öfkeli öfkeli yemeklerini yiyorlardı. Daha ötedeki odalardan birinden gürültüler, patırtılar geliyordu. Hatta arada haykırıyorlardı da. Kalabalık bir grubun kahkahaları işitiliyordu. Kötü bir Fransızca ile karışık çığlıklar, bağırışmalar orada kadınlı erkekli bir grubun bulunduğunu gösteriyordu. Sözün kısası, çok şen bir toplantıydı. Benimse içim içime sığmıyordu. Anlaşılan yaşamım boyunca böyle anları pek az geçirmiş olacağım ki saat tam 6'da hepsi birden çıkıp geldikleri zaman sanki kurtarıcılarımı görmüş gibi sevindim. Neredeyse onlara gücenmiş bir tavır takınmayı bile unutuyordum. Herkesten önce Zverkov girdi içeri, grubun önderi olarak. O da ötekiler de hep gülüyorlardı. Ama Zverkov beni görür görmez kuruldu, ağır ağır yaklaştı ve belini hafifçe eğerek kırıtır gibi elini uzattı bana. Tam generallere yakışan bir incelikle, bu arada da güler yüz göstermede ölçüyü kaçırmamaya çalışarak, biraz da kendimi bir tehlikeden sakınmak istiyormuş gibi yapmıştı bunu. Oysa ben Zverkov'un tam tersini, daha içeri girer girmez eski cırtlak kahkahasını koyuvereceğini sanıyordum. Bir gün öncesinden kendimi buna göre hazırlamıştım. Ama bir kodamanın tepeden bakan kibarlığıyla karşılaşmayı hiç mi hiç beklemiyordum. Anlaşılan kendisini benden kat kat üstün görüyordu. Kendi kendime bir general gibi kasılarak beni küçük düşüreceğini sanıyorsa benim için daha iyi. Çünkü nasıl olsa ağzının payını vereceğim diye düşünüyordum. İyi ama ya beni küçük düşürmek gibi bir art niyeti olmadan bana yukarıdan bakabileceğini, benimle yalnızca korurcasına konuşabileceğine inanmışsa ne yapacaktım? Bu aklıma geldikçe boğulacak gibi oluyordum. Eskiden hiç de böyle yapmadığı halde Zverkov sözcükleri uzata uzata S harfini şey gibi söyleyerek peltek peltek konuştu. Sizin de bize katılacağınızı öğrenince çok şaşırdım dedi. Sizinle ne zamandan görüşememiştik. Siz bize hiç yakınlık göstermiyordunuz. Hem de hiçbir neden yoktu ortada. Biz sizin sandığınız kadar korkunç kişiler değiliz. Neyse, ne olursa olsun dostluğumuz yeniden başladı. Umursamaz bir tavırla şapkasını pencereye koymak için arkasını dönüverdi. Trudolyubov, çoktan beri mi bekliyorsunuz diye sordu. Yüksek sesle yaklaşan fırtınayı düşünüp titreyerek cevap verdim. Dün bana söylediğiniz gibi tam saat 5'te geldim. Trudolyubov Smonov'a döndü. Yoksa siz ona buluşma saatini değiştiğini bildirmediniz mi? Öteki hiç de pişmanlık göstermeden, hayır unuttum dedi. Sonra da bir özür bile dilemeden yemeklerin hazırlanmasına bakmaya gitti. Zverkov alayla, demek siz bir saattir burada beklediniz. Vah zavallı diye haykırdı. Çünkü bu onun anlayışına göre son derece gülünç bir durumdu. Ardından alçak Ferfiçkin, sokak köpeklerinin havlayışlarını andıran, alçakça, çınlayan bir sesle gülmeye başladı. Anlaşılan benim düştüğüm durumu pek ayıp ve gülünç bulmuştu. Gitgide artan bir titremeyle Ferfiçkin'e, bu işle gülmedim. Bunda suçlu olan sizsiniz. Bana bir haber verebilirdiniz pekala. Bu çok saçma. Trudolyubov sanki korumak istiyormuş gibi onayladı beni. Yalnızca saçma değil, öyle olsa neyse. Siz de çok yumuşaksınız. Bu da artık saygısızlık sayılır. Kuşkusuz siz bunu kasıtlı yapmıyorsunuz. Hem şu Smonov nasıl oldu da? Hı? Ferfiçkin atıldı. Eğer benimle böyle bir oyun oynansaydı ben hemen... Zverkov kesti onun sözünü. Keşke bir şeyler getirmelerini buyursaydınız ya da bizim gelmemizi beklemeden yemeye başlasaydınız. Ben hemen onun sözünü kestim öfkeyle. Bunu ben size danışmadan da yapabilirdim dedim. Eğer sizi beklemişsem bunu... İçeri giren Smonov, haydi oturalım baylar diye bağırdı. Her şey hazır, şampanyamızın da iyice soğumuş olduğunu söyleyebilirim. Sonra birden bana döndü. Ben sizin nerede oturduğunuzu bilmiyordum ki. Nerede bulabilirdim sizi? Bunları söylerken hiç yüzüme bakmıyordu. Hakkımda hiç de iyi şeyler düşünmediği ortadaydı. Dünkü karşılaşmamızdan sonra bir şeyler kurduğu belliydi. Herkes oturdu, ben de oturdum. Masa yuvarlaktı. Solumda Trudolyubov, sağımda ise Smonov oturuyordu. Zverkov tam karşımdaydı. Ferfiçkin ise yanında, Trudolyubov'la onun arasında oturuyordu. Zverkov beni oyalamaya devam ederek, Siz söyleyin bakalım, X bakanlığında mısınız diye sordu. Benim sıkılmış, bozulmuş olduğumu görünce yakınlık göstermek istemiş, böylece beni açacağını düşünmüştü. Ben ise öfkeden deliye dönmüş, ne diyor o, şu şişeyi kafasına indirmemi mi istiyor herhalde diye düşünüyordum. Bu tür konuşmalara alışkın olmadığım için böyle öfkeleniveriyordum. Gözlerimi tabağıma indirerek soluk soluğa, hayır, Y bakanlığında diye cevap verdim. Ya, nasıl, oradan hoşnut musunuz? Söyler misiniz, ilk işinizden ayrılmanızın nedeni neydi? Hiçbir neden yoktu. Kendim istedim ayrılmayı ilk işimden. Bunları kendime tutamadığım için ondan iki kez çok uzatarak söylemiştim. Ferfişkin kıkırdadı. Simonov alaylı alaylı suratıma baktı. Trudolyubov ise yemeğini bırakarak büyük bir ilgiyle beni seyretmeye başladı. Zverkov alınmıştı ama anlamamazlıktan geldi. Peki ne kadar alıyorsunuz? Ne alıyorum? Yani aylığınız. Ne o, yoksa beni sınava mı çekiyorsunuz? Ama gene de ne kadar aylık aldığımı hemen söyledim. Bunu söylerken son derece kızarmıştım. Zverkov kurumlu kurumlu, pek fazla sayılmaz dedi. Ferfişkin de yılışık yılışık tamamladı. Evet, bir lüks restoranda yemek yedirmez insana. Trudolyubov ciddi bir tavırla, bence yoksulluğun ta kendisi dedi. Zverkov artık kinini gizlemeye gerek duymadan arsız bir acımayla beni üzerimdeki giysileri süzmeye başladı. Sonra o zamandan beri ne kadar da zayıflamış, değişmişsiniz dedi. Ferfişkin kikirdeyerek bırakın utandırmayın çocuğu diye güldü. Sonunda dayanamadım. Sayın bayım, benim utandığım falan yok, anlıyor musunuz? Ben burada bir lüks restoranda yemek yiyorsam kendi paramla yiyorum. Başkasının parasıyla değil, kendi paramla. Anladınız mı Mr. Ferfişkin? Ferfişkin ıstakoz gibi kıpkırmızı kesilmişti. Kudurmuşçasına gözlerini bana dikerek kükredi. Nasıl? Peki kim burada başkasının parasıyla yemek yiyormuş? Siz sanki... Çok ileri gittiğimi anlayarak... Şey dedim, biz daha iyi, doğru dürüst konulardan neden söz etmiyoruz sanki? Anlaşılan siz aklınızı göstermek amacındasınız. Yok, hiç merak etmeyin. Burası hiç de öyle bir şeyin yeri değil. Siz de artık çok ileri gidiyorsunuz bayım, olur mu? Yoksa siz sizin bakanlıktaki işleri çevireyim derken aklınızı mı kaçırdınız? Zverkov buyurur gibi bir sesle, yeter artık baylar, yeter diye bağırdı. Simonov, ne kadar da aptalca bir şey bu diye söylendi.